Ayrım 6, sayfa 60. Füzelerinki hedefe tam ortasında çapta. Her şey saniyelik. Diğer füzelerin hedefle buluşması asla gerçekleşmedi. İlk saniye içinde korkunç bir nükleer patlama meydana geldi. İki dalga halinde. İki bomba da patlamıştı. Atmosferin üst tabakasından yakın bir yerde meydana gelmişti bu patlama. Bu nedenle yayılan şok dalgaları yüzlerce kilometrelik bir alandaki elektronik iletişim bozdu. Uçağa eşlik etmek üzere yaklaşan bir F-15 pilosu tamamıyla havada infilak etti. Patlamanın etkisiyle geniş bir alandaki iletişim tamamen kesildi. Uydu iletişimi de artık etkilenmişti. Bölgede bir anda karanlığa bürünmüştü sanki. Amerikan uydularının hiçbirisi yerdeki kuvvetlerle bağlantı kuramıyordu. Teknik olarak Amerikan ordusu bölgede bir süre için savaşma kabiliyetini yitirmiş gibiydi. Patlamanın psikolojik etkisi ise bölgenin tamamında kendisini göstermişti. Çok uzaklardaki Amerikan askeri birlikleri gökyüzünde yeni bir güneş meydana geldiğini sanmıştı. Bazıları bunu Tanrı'nın kendilerine verdiği bir ceza olarak değerlendirmişti. Ancak bölgeye bir nükleer felaketin eşiğinden dönmüştü. Patlamanın çok yükseklerde olmasa nükleer serpinti olmayacaktı. Politik etkiler ise inanılmazdı. Silsin hükümeti bu patlama karşısında bütün idari kabiliyetini yitirecek duruma gelmişti. Sir Eli ilk kez Silsin'a sinirli yüzünü göstermişti ama her şeyi tersine döndürecek bir şey bulabilirdi. Başkanın bir kez daha Howard Strike'ı araması gerekecekti. Ancak Orta Doğu'dan gelen haberler bir türlü bitmek bilmiyordu. Rus hava indirme birliklerinin İran'ın başkentine doğru hareketlendiği haberleri geliyordu. Bütün düşünceleri değiştiren bu durumdu. Rusya savaşa aktif olarak dahil olmuştu. Doğrudan bir müdahalede bulunmayarak Amerika ile savaşmıyor ancak Amerika'nın hedefindeki bölgeleri kontrol altına alarak savunma yapıyordu. Başkan artık Sir Eli ile konuşması gerektiğini biliyordu. Sir Eli'nin bazı planları sekteye uğramış olmalıydı. Böyle düşünüyordu ama Sir Eli'yi aradığında hiç de kaygılandığı gibi sinirli bulmadı onu. Sir Eli sanki her şeyi bekliyormuş gibiydi. Sayın Sir Eli, Orta Doğu operasyonu sanırım suya düşüyor. Hayır. Sir Eli'nin sesi etkileyici ve korkutucuydu. Stilson, hiçbir şeyden anlamıyorsun. Ve bunda da sanırım mazursun. Zira herkes kendi bilinç düzeyine göre anlayabilir bazı şeyleri. Aslında orada bizim aleyhimize olan hiçbir şey yok. Bütün Orta Doğu yanmaya başladı ve nükleer bir silah patladı. Herkes silahlarını sarılacak ve istediğimiz gibi bölgesel bir kaos bütün sistemi sallamak için bize imkan verecek. Belki Rusya ile bile çatışacağız ama en azından uzun vadeli olarak bizim işimize gelmeyen bütün yöntemleri ardı ardına devirmek için yeterli nedene sahip olacağız. Böyle bir ortamda dünyada insanlar korkar ve susarlar. Sadece sen kararların vardır. İstediğin tüm kararlar alabilirsin, unutma. Bunu sana korku sağlıyor. Peki Sayın Ali, durumu kontrol altına almak için ne yapmamı önerirsiniz? Kontrol altına alma. Olayların daha da kontrolden çıkması için bir şeyler yap. Her şeyi ben mi yapmalıyım? Ama merak etme. Ya, seni yalnız bırakmayacağım. Gereken hazırlıklar yapıldı. Yakında İsrail'i de işin içine çekeceğiz. Ve bölge ateş topları döndüğünde bütün gücümüze saldıracağız. O zaman bütün kutsal mekanlar benim olacak. Bütün enerji merkezleri benim olacak. Dünyanın kalbini elimde tutacağım. Bunu istiyorum hem de çok. Metal fırtına öncesi kaos. Hollanda, Amsterdam, 2005. Ne yaptığını bildiğinden emin değildi. Kulakları uğulduyordu ve zihnindeki yankının etkisiyle sürekli bir ağrı hissediyordu. Sırtındaki ağırlık canını yakıyordu. Dün geceden beri hazırlık yapmıştı. O adamlar çantaya getirip küçük haplardan vermişlerdi ona. Hapları içtiğinden beri hafızasının çok derinlerinde beliren sesler ve yankılar. Çantanın çalışma prensibi ile ilgili pek çok şey, sırtına bağlı elektronik ateşleyiciyi düğme ile birleştir, bütün bu teknik detayları hazırlıyordu ama sanki kendi iç sesi gibi değildi, kafasının içinde gezinen cümleler. Başka birisi tarafından başka bir dilde söyleniyordu. Bunların bir önemi yoktu. Kendi kendine telkin ettiği bu emirleri yerine getirmeden tekrar kendi olabilmesine imkan yoktu. Bunu hissediyordu. Sırt çantasında patlayıcı vardı. Patlayıcı diğer cümleler arasındaki bağlantıları bir türlü kuramıyordu. Patlayıcılar ve düğme bir araya geldiğinde ne olabilirdi ki? Soğuk Amsterdam rüzgarı giysilerinin içine girerken etraftaki insanların ona garipseyen gözlerle baktığını fark edebiliyordu. Bunların bir önemi yoktu ama tek yapması gereken çantaya ve metroya girmek, sonra orada o düğmeye basmaktı. O zaman her şey normale dönecekti. bir yerlerde bir yanlışlık var gibi geliyordu ama bunu daha sonra çözebilirdi. Yani mantığın almadığı bir şey vardı. Yolda yürürken sürekli bunu düşünüyordu. Patlayıcılar ve düğme düzeni arasındaki ilişki onu rahatsız ediyordu. Bir an önce metroya gidip düğmeye basarsa eğer bu rahatsızlığın sona ereceğinden emindi. Önce bunu yapıp daha sonra mantık çelişkisi çözebilirdi. Hem düşündüğü her an beynine sanki iğneler saplanıyormuş gibi oluyordu. Birilerinin kendi hakkında konuştuğunu ve gözlerinin korkuyla aşını hissedebiliyordu. İçinde panik belirdi. Neden panik duyduğunu tam olarak hissedemiyordu. Bir neden olmalı ama önce metroya gidip düğmeye basmalıyım diye iç geçirdi. Metro merdivenlerine geldiğinde etrafına bakındı ve hiç düşünmeden merdivenlerden inmeye başladı. Gitgide panik artıyordu ama bunun nedeni hala anlaşılmış değildi. İçinde nedenini bilmediği bir sıkıntı baş göstermişti. Yoksa bu düğme ve patlayıcı arasında bir bağlantı mı vardı? O patlayıcılar orada çantanın içinde öylece dururken düğmenin onlarla ne gibi bir bağlantısı olabilirdi? Metronun en altına inmişti ama kapılardan girerken kendisini durdurmaya çalışan polise bir şeyler yapmıştı. Tam olarak ne yaptığını anlamamıştı. Bunun elindeki siyah cisimle bir alakası olabilir miydi? Evet, artık soruların cevaplarını bulma zamanıydı. Metro içindeki insanların onun hareketlerine baktıktan sonra hızla koşmaya başlamalarını anlam veremedi. Bunun belki içindeki panik ve rahatsızlıkla ilgisi olabilirdi. Neden soruların cevabını bulamadığını bilemedi. Anlamadığı o dille konuşan insanların verdiği hap bunun nedeni olabilir miydi? Soruların cevabını bulmalıyım diye düşündü. Tek hissettiği kuru bir sıcaklık duygusu oldu. Başka hiçbir şey. Patlama nedeniyle ortaya çıkan yoğun ısı metronun içinde yanabilen her şeyi tutuşturmuş. Tren bekleyen insanlar rayların üzerinde savrulurken bütün metaller parça olarak duvarlara çarpan insanların üzerinde mızrak gibi saplandı. Patlayıcı dolu çanta ayrıca C4 kimyasal yanıcı ve kesici uçlu metal parçacıklar korunmuştu. Bunların ölümcül etkisi patlamanın yarattığı basıncın etkisini kat kat arttırıyordu. Metronun dışında korkunç bir basınç ve ısı dalgası çıkmış, kapı önünde bekleyen herkesi yola savurmuş ve kulaklarının sağır olmasına, bedenlerinde ikinci derece yanıklar oluşmasına neden olmuştu. Az sonra patlama yerinde polis ve itfaiye araçları toplanmıştı. Metrodan yoğun siyah bir duman çıkıyordu. Yaralıların çoğu şok içindeydi ve bağırmıyorlardı. Böyle büyük olaylar olduğunda Batılıların daha sakin olduğu görülüyordu. Acaba yaşadıkları şokun büyüklüğü nedeniyle mi böyle davranıyorlardı? Yoksa rasyonel kökleri daha mı derinlere dayanıyordu? Duygusal doğrular felaketler karşısında daha insana tepkiler verirken Batılıların tepkileri zarar görmüş robotlara andırıyordu. Olay merkezinin birkaç soğuk kütlesinde olup deniz yani sarı saçlı, beyaz tenli birisi herkesin aksine kafedeki masasından kımıldamamıştı bile. Cep telefonunu açtı ve bir numara çevirdi sakince. Kesme taşlı sokaklarda insanlar şok ve panik halinde koşturuyorlardı. O ise sakin bir şekilde telefonun aşılmasını beklerken kahvesini yudumluyordu. Kimsenin onun bu garip davranışını fark etmesi mümkün değildi. Nihayet telefon çıldı. Dış görünüşüne yansıyan rahatlığı sesinde de hissediliyordu. Patlama meydana geldi. Kalabalık bir anda oldu. Son ana kadar mantığın harekete geçip rejinin etkisinden kurtulacağını sandı. Çünkü etrafına bakarken zihni işlemlerinin aktif olduğu çok belliydi. Ama olmadı. Araştırmacılara söyleyin, o haplara mantığı bloke ediyor ama sanırım içgüdüsel tepkileri kontrol altına alamıyor. Bu da bir tehlike. İçgüdüler her an kendi mantıklarını devreye sokarak bilincin uyanmasını sağlayabilir. Tamam, bilim adamlarıyla konuşuyorum. Ama bu ihtimali sıfıra yakın görüyorlar. Her ne kadar hastalar bazı uyanma belirtileri gösteriyorlarsa da ilacın etkisi nedeniyle bu asla gerçekleşemiyor. O aptalların ne söylediğini boş ver. Umarım bir gün bombalıcılardan birisi uyanır ve o merkezi havaya uçurur. Ha ha ha. Sence neler olacak? Ne olacak? Gayet basit. Avrupa gazeteleri Müslümanlara yönelik olumsuz havayı daha da pompalayacaklar. Korku artacak. Böylece patronların doğuda uygulayacağı şiddet rasyonize edilmiş olacak. Bunun için size minnettarız. Avrupa operasyonlarının başarısında bize büyük katkıda bulunuyorsunuz yılan. İsminizi söylediğimde ikiliyorum. Bu çok garip olmasa gerek. Bunun için teşekkür etmeyin. Gerçekten iyi para alıyorum. Ancak bunu sadece para için yaptığımı da sanmayın. İleride sizin katmanlarınızla önemli bir güç sahibi olabileceğimi düşünüyorum. Buna şüphe yok. Özellikle Türkiye operasyonunu iyi yönettiğiniz ve hedefi ele geçirdiğiniz zaman inanamayacağınız kadar çok güç elde edeceksiniz. Patronlarım bu konularda çok cömerttirler. Çok güçlüler ve bu güçlerini paylaşmak için can attıklarına emin olabilirsiniz. Buna şüphem yok. Bu saldırılar nedeniyle Türkiye'de başka bir Doğu ülkesi de asla batıya yaklaşamayacak ve oralarda gerçekleşecek her operasyon kolayca kamuoyuna destek bulacak. Siz korku mühendisisiniz yılan. Adınız da bunu doğruluyor zaten. Teşekkür ederim. Ancak unutmayın. Bu gençleri bulup sizin Amerika'daki merkezlerinize yollamak ve sonra da buraya sokup tedaviye devam etmek gerçekten beni hayli zorlayan bir durum. Bu bilimsel çalışmaları Avrupa'da yapsak daha kolay olmaz mı? Yetiştirilen bombasının taşınması sorunu ortadan kalkar böylece. Sanmıyorum yılan. İngiltere'de olabilirdi belki ama orada da BBC var. Hiç belli olmaz. Bu bilgiye ulaşırlarsa yayınlayabilirler de. Oysa Amerika bu açıdan gayet güvenli. Geçenlerde New York Times'da CIA'nin paravan şirketinin ortaya çıktığı ile ilgili bir bilgi vardı. Sanırım New York Times'da hayli tarafsız bir gazete. Ne? Tarafsız mı? Çok komik. O haberlerin neresi yeni anlayamıyorum. Haber yayınlanmadan çok önce eski CIA direktörü Richard Helms anılarında o şirketin CIA paravan şirketi olduğundan bahsediyordu. Ve bunu alıp sanki New York Times devlete rağmen böyle haberleri yayınlayabilirmiş gibi bir havaya esindirdiler. Tanrım size inanamıyorum. Bu işleri tezgahlamakta inanılmaz başarılısınız. Bu da bizim işimiz olan insanların beyinleriyle oynamak. Onlarla bizim istediğimiz gibi şeyleri düşündürmek. Onları bu nedenle burada eğitmekten hoşlanıyoruz. En zeki bilim adamı bile temelde bizim ona öğrettiğimiz mantığı kullandığı için ne yaparsak yapalım kafalarını karıştırmak çocuk oyuncağı. Umarım bir gün birileri bunu çözmez. Önemli değil, çözseler bile kurumsal bir cevap veremeyeceklerdir. 10 yıllar süren çalışmalarımızı tek başına birilerinin engellemesine imkan yok. Sizi Türkiye'den ararım. Umarım orada kimse ayağıma dolanmaz ve hedefimdeki adamı kolayca alırım. Her türlü kolaylığı gösterecekler size. Siz sadece birliğinizi hazırlayın ve savaşa hazır olun. İstanbul 2005. Uçağın tekerlekleri Atatürk Havalimanı'nın 3 nolu pistine değer değmez sorucular derin bir oh çektiler. Hayli zorlu bir yolculuk olmuştu. Atlantik Okyanusu üzerindeki fırtına bulutları nedeniyle zor saatler geçirmişlerdi. Yolcular hızlı hareketlerle uçağı boşaltmaya koyuldu. Bir an önce Airbus'tan inmek istiyorlardı. Erkekler depo dolaplardan çanta yığınları indirirken kadınlar ağlayan çocukları susturmakla meşguldü. Herkesin yüzünde uçakta yaşandığı paniğin izleri vardı. Yalnız yolculardan bir tanesi hariç. Michael Ainsworth. Uçak en çok sallandığı anda bile uykusunu bölmemiş ve ne olup bittiğini anlamak için bile dışarıya bakmamıştı. Ainsworth uçak durunca birinci sınıftaki koltuğundan kalktı. Küçük çantasını alıp emin adımlarla dışarıya çıktı. Hosteslerin selamlarına karşılık vermedi. Uçağın merdivenlerine adım atar atmaz siyah güneş gözlüklerini taktı. Kısa sarı kıvırcık saçları ve keskin yüz hatlarıyla soğuk bir ifadesi vardı. Tavır pasaport kontrolde de aynı biçimdeydi. Kimse ona ne yaptığını ne yapacağını sormamıştı. Pasaportu resmi değildi ama yüzü ifadesi dışarı iletişimiyle tamamen kapalı olduğunu izlemini veriyordu. Havaalanı taksilerinden birine bindi. Penta Otel dedi sadece. Taksi şoförü bunu duyduğunda hiç memnun olmamıştı. Bu kadar yakın bir yere gitmek içine gelmiyordu doğrusu. Yüzünü buruşturdu ve sinirli hareketlerle gaza bastı. Taksicinin hareketlerine bir anlam verememişti Enşörf. Ancak aklından geçenleri dışarıya yansıtmıyordu. 5 dakika sonra otelin önündeydiler. Sert ifadeyle Amerikalı parayı uzattı. Taksici banknotu alıp ön konsolun üzerine fırlattı ve hiç dönüp bakmadı. Ainsworth taksiden inerken sinirli şoför gaza bastı. Neredeyse düşürecekti onu. Ainsworth sinirlenmiş şimdi. Koşup hareket etmekte olan taksiye yetişti. Ve şoförün bulunduğu taraftan cama yumruk attı. Şoför bir anda neye vurduğunu şaşırdı. Ainsworth şoförü alıp kırılan camdan dışarıya çekti ve birkaç darbeyle yere serdi. Otelin önündeki görevliler bir an önce yerlerinden kalktılar ve hemen sonra koşarak yanlarına geldiler ve araya girdiler. Şoför ne yapacağını bilemez haldeydi. Ağzından kan geliyordu. Otel görevlilerinin araya girmesiyle sustu. Bu manyakla uğraşmaya gerek yok diye düşündü. Otelin kayıt işlemleri yıldırım hızıyla yapılmıştı. Kimse bu adama bulaşmak niyetinde değildi. Otelin odası denizi görüyordu. Muhteşem diye düşündü Michael. Harika bir yere gelmişti. Sevdiği bir ilgili görev almak hoşuna gitmişti. Bir sürü odanın içinde gezindikten sonra telefonu açıp kendisine bir numaraya bağlamalarını istedi. Normal zamanlarda bu tür konuşmaları gizli yapardı ama buna gerek duymuyordu şimdi. Geri dönülmesi imkansız bir yola girilmişti. Bu nedenle fazla gizli olmaya gerek yoktu. Telefona çıkan sekreter, Ainsworth ismini duyunca hemen hattı beklemeye alıp gerekli işlemi gerçekleştirdi. Arada saniyeler süren müzik sesinden sonra gazeteci Atıf Eralp hattaydı. Merhaba, İstanbul'dayım. Bu akşam Bebek'te yemek yiyelim, sonra bazı işlerim var. Merhaba Michael, umarım yolculuğun rahat geçmiştir. Akşam 7'de işlerim biter. Bebek balıkçısında buluşalım. İyi fikir Atıf, seninle çalışmak çok güzel. Sesi doyurucuydu, iyi eğitimli bir asker gibi hareket ediyordu Enşör ve bu durum Atıf'ın zaman zaman tüylerini ürpertiyordu. Teşekkür ederim Michael, bazı haberler getirecektin. Durumlar iyi mi? Bilderberg konusu mu? Evet, o konuda iyi haberlerim var. Bazı konular var. Bu talimatlara göre birkaç yazı yazılması gerekiyor. İsteğe bağlı değil yalnız. Konuşması kahkahayla kesildi. Yazı mı? Bu aralar bu konularda çok fazla açık davranıyorum Michael. Fazla belli oluyor sanki. Ama çok şükür algılamıyor insanlar. Ama yazarız, ne yapalım? Kamuoyunda düşüncelerini etkilememiz gerekiyor. Çok büyük bir proje uygulamaya konmak üzere Atıf, dedi Einsorf. Atıf herhalde sarf bir ses tonuyla sordu. Büyük Orta Doğu projesi değil mi? Einsorf telefonun öbür ucuna sırıtıyordu ama ses tonuna yansıtmıyordu bu durum. Evet Atıf. Büyük bir demokrasi projesi bu. Bölgedeki bütün ülkelerin demokratik bir yönetim altına girmesi için çalışacağız. Tanrım, bu adam gerçekten geri zekalı olmalı diye düşündü. Biliyorum Michael, ben de sana katılıyorum bu konuda. Proje çok yavaş işliyordu. Artık hızlanmalı bazı şeyler. Merak etme, sandığından daha hızlı olacak her şey. Olacaklara inanamayacaksın. Peki, akşam detaylı konuşuruz yemekte. Michael Enshore dizüstü bilgisayarı çalıştırıp uydu internet bağlantısını açtı. Karşısında CIA'nin ana sayfası vardı. Özel bir kod girdi ve bu kod sayesinde bağlantılı bir şirketin internet sayfasına geçti. CIA'nin kurduğu paravan şirketlerden birisiydi. Cultural Studies International, CSI. Bu şirketin bir araştırma yaptığı örtüsü altında çok önemli bir rapor hazırlayacaktı Enshore. Hem raporu hazırlayacak hem Pentagon'un elinde bulunan İstanbul'la ilgili son haritaların doğrulanması için veri kontrolünü yapacaktı. Türkiye içindeki CIA bağlantılarının bile hiçbir şeyden haberi olmaması gerekiyordu. Onlar İran, Suriye'ye saldırması ile ilgili bir kamuoyu oluşturması işini yaptıklarını zannedeceklerdi. Bu sırada esas operasyon için gerekli gizlilik perde sağlanmış olacaktı. İnternet sitesindeki güvenli giriş yazan yere başka bir kod yazdı. Şimdi önünde pek çok dosyanın bulunduğu bir sayfa vardı. Bu sayfalarda gezindi. Bir süre ve önündeki deftere bazı notlar aldı. Bu dosyalarda her ne kadar bazı araştırmalar sonuçları yer alıyorsa olsa da aslında CIA'nin ajanlarıyla yaptığı gizli iletişimin bir parçasıydı bunlar. Sadece ajanların bildiği parametreler kullanarak araştırma dosyalarına gizli mesajlar ekleniyordu. Enshore 5 dakika sonra işini bitirmiş ve bilgisayarını kapatmıştı. Hemen hazırlanıp çıkması gerekiyordu. Pek çok kişiyle görüşecekti ve önündeki bir hafta içinde detaylı bir rapor hazırlayacaktı. CIA'nin bütçesinden yapılan kesintilerle yeni istihbarat örgütleri kurulması bu nedenle kötüydü işte. Üç kişilik işi bir kişiye yıkıyorlar. Beyinsizler diye içinden geçirdi. CIA'nin askeri operasyonlar bölümünün kıdemli bir üyesi olmasına rağmen sivil işlerin yoğunluğu nedeniyle bu işe verilmişti şimdi ve gerçekten zordu bu durum. Çok hassastı. Kendisini tarihin değişim noktasında gibi hissediyordu. CIA askeri operasyonlar görevlisi otelden ayrılıp taksiye binerken etrafına bakma gereği bile duymuyordu. Belki de gereğinden fazla rahat davranıyordu ya da kendisine ve kurumuna olan güveninde sarsılmaz bir saflık vardı. Otelin karşı köşesindeki bir aracın içerisinde bulunan beyaz saçlı ve şeker yüzlü bir ihtiyar gayet sakin bir şekilde onu izliyordu. Taksi aracının önünden geçerken bile başını çevirmemişti yaşlı adam. CIA ajanı taksiyi önünden geçtikten sonra elindeki cep telefonunu kaldırıp bir düğmeye bastı. Birkaç saniye bekledi. Sevgili Sir Elliot, adamınız burada. Çok hızlı hareket ediyor efendim. Evet, onu takip altında tutacağız biliyorum. Ama haberimiz olmadan hiçbir şey yapamaz. Hiç merak etmeyin. Kuzey Irak ekibime. Selçuk askere geldiği günlerden beri ailesini telefonla aramamıştı. Garip bir ruh hali içindeydi. Onu merak ettiklerini biliyordu. Ama arayamıyordu yine de. Okulunu bitirmiş ve aylarca iş aramıştı. Yoktu hiçbir şey. Boşuna mı 4 yıl boyunca Mimar Sinan'da, grafik sanatları okumuştu? İş bulduğu zaman da aylık masrafını bile karşılayamayacak kadar para öneriyorlardı. Askere gelmeye karar vermişti Selçuk. Yedek subay olarak yapıyordu vazifesini. Uzun dönem çıkınca askerlik kız arkadaşından da ayrılmıştı. Onun uzun süre beklemesini istemiyordu. Ve şimdi Hakkari daha komando tugayında takım komutanı olarak Kuzey Irak'ta bulunuyordu. Bulundukları bölgenin iklimine yeni alışmaya başlamıştı. Ve aslında askerliğe de. Sonsuz zorluklarla dolu arazi, İliklere kadar işleyen soğuk ve kavuran sıcak zihnindeki şehri silmeye başlamıştı bile. Kader birliği ettiği askerlerinin kimi zaman komutanı, kimi zaman ağabeyi olmuştu. Hepsi tek vücudun organıydı. Er Mehmet selam verip komutanın çayın hazır olduğunu söylediğinde saat gece 1'di. Terk ettiği kız arkadaşıyla geçirdiği üniversite yıllarından sıyrılıp oturduğu nispeten düz kayadan kalktı. Askerlerinin yanına geçip çömeldi. Er Mehmet Çelik kaba demli bir çay koyup komutanına uzattı. Sağ olun efendim. Malzemeleri kontrol ettim mi? Ettim komutanım. Eğer 30 dakika sonra buradan ayrılırsak yeni kamp yerine sabah 4:30 civarında varabiliriz. Mehmet 21 yaşında, uzun boylu, iri kemikli, kocaman elli, Trabzonlu bir askerdi. Selçuk onun yüzüne baktığında küçük bir çocuk görüyordu aslında. Doğanın zorlu ellerine kabalaşmıştı elleri herhalde. Yerlerinden kalkıp hazırlanmaya yeltendiler ki karşı tepelerin yamaçlarını bir hareketlilik gördüler. Hemen yere yatmalarını söyledi Selçuk askerlerine. Yere yatıp tepe yamacındaki karartıları izlemeye başladılar. Ağır silahları olan birileriydi bunlar. Ama terörist değillerdi. Farklı görünüyorlardı. Gece görüş sistemlerinden hemen izlemeye koyuldular. Adamlar da onları fark etmiş. Selçuk kafalarının az üzerinden geçen mermi sesiyle kendine geldi. Bunlar gerçekten profesyonel. Tuzağa düşmeden tuzağı fark etmişlerdi. Ateş diye bağırdı. Selçuk ve takımının ağır silahları karartıların üzerine alev kusmaya başladı. Tepe yamacında mermilerin çarpmasıyla kalkan topraklarının izini görebiliyorlardı. Selçuk gece görüş nişangahından adamları izliyordu. Hepsi etrafa dağılmaya uğraşıyorlardı ama birkaçı vurulmuştu ve yerde sürünüyordu. Bir dakika içinde daha çoğunun vurulduğunu gördü. Neredeyse bitmişlerdi. Ve kendi askerlerinden sadece birer başından yaralanmıştı. Dakikalar sonra ateş durdu. Selçuk ne olduğunu anlayabilmek için kafasını kaldırdı. Birilerinin oraya gitmesi gerekiyordu. Hemen Tugay komutan Lığına telsizle bildirimde bulundu. Komutanlıktan yanıt çabuk gelmişti. Bir Sikorsky'ye doğuşan 15 komando ile beraber silahlı bir başka helikopter bölgeye doğru yol alıyordu. Selçuk onları beklemenin doğru olduğunu düşündü. Karşı taraftan ateş gelmiyorsa da bu pusuya yatan birilerinin olmadığı anlamına gelmezdi. Selçuk dayanamadı. Ben gideceğim. Siz burada kalın. Birazdan helikopter gelecek. Yardıma gelenleri benim gittiğim yere yönlendirin dedi. Askerler dur gitme komutanım deseler de dinlemedi Selçuk. Onların yorgun bakışları arasında yamaçtan inip düzlüğe geldi ve ateş ettikleri diğer tepenin yamacına koşmaya başladı. Onu dürbünle takip ediyordu askerler. Gece karanlığında neredeyse sona erecekti. Gün ışıkları ufukta görülebiliyordu. Bu sırada Selçuk'un yere yattığını gördüler. Ters giden bir şeyler oluyor gibiydi. Selçuk kalktı ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Elindeki silah artık havaya doğrultuyordu. Ve zaten bir süre sonra da silahı yere attı. Askerler telaşlanmıştı, evet. Orada hala canlı birileri vardı ve Selçuk'a bir silah doğrultmuş olmalıydılar. Askerler yerlerinden kalkmak üzere kesin emir almışlardı. Komutanlarının yanına gitmeleri gerekmiyor muydu? Emin değillerdi. Uzaklardan yaklaşan helikopterin sesi duyulmaya başlamış. Yerlerinden kalkmaya karar verdiler. Selçuk ateş ettikleri yere yaklaşınca donup kalmıştı. Az ötede bir oyun içerisinde iki silah kendisine doğrulmuş bekliyordu. Ona önce yatmasını, sonra kalkıp silahını atmasını söylemişlerdi. Selçuk burada bunlara uymak zorundaydı. Yoksa hayatını kaybetmesi işten bile olmazdı. Silahı atıp ellerini kaldırdı. Umarım adamlarım buraya gelmeye çalışmaz diye düşünüyordu. Buraya gel diye bağırdı adam. İngilizce konuşuyordu ama aksanı bir garipti. Selçuk ona doğru ilerlemeye başladı. Kovuğun içinde 3 kişi olduğunu görürdü. Çok sinirli ve panik halindeydiler. Helikopterin sesi yaklaşıyordu. Biraz sonra burası cehenneme dönecek. Selçuk adamların kendi aralarında farklı bir dilde konuştuklarını anlamıştı. Ama hangi dil olduğunu bilemiyordu. İçlerinden birisi büyük bir kutu çıkarttı. Selçuk'un kalbi deli gibi atmaya başladı. Bu bir roket atardı. Yaklaşan helikoptere ateş edeceklerini anladı. Kabuğun hayli uzun bir tünel olduğunu gördü Selçuk. Tepenin arka tarafını açılıyordu. Bunun çok önceden açılmış olduğu belliydi. Bunlar her kimse buraları iyi tanıyan insanlarla ilişki içinde olmalıydılar. Roket atışı hazırlayan adam çıkıp kovuğun dışına bakmaya başladı. Havayı gözetliyordu. Birden heyecanlandığını gördü. Bir yerlere hedef almaya çalışıyordu. Bu sırada hemen yanlarındaki bir kayaya mermi çarptı ve kaya parçalandı. Selçuk'un takımındaki askerler adamı belirlemiş olmalıydı. Onu vurmaya çalışıyorlardı. Helikoptere vuracağını anlamışlardı. Helikopterin sesi çok yaklaşmıştı. Hemen üstlerinde olmalıydı. Helikopter silahlı Kobra helikopterinin tok ve azametli sesi hepsinde korkuya neden oluyordu. Eğer Kobra'ya yakalanırlarsa hepsinin ölmesi kaçınılmazdı. Adam bir süre kaya arkasında saklandıktan sonra aniden ortaya çıktı. Hedefi yakalamış gibi görünüyordu. O ortaya çıkınca mermiler etrafa düşmeye başladı. Ama yine de birkaç saniye yerinden kıpırdamadı. Roketi ateşledi. Sabah olmaya başlarken sessizliği bozan mermi seslerinde bir de roketin fısıltısı eklenmişti. Roket inanılmaz bir hızla hedefle arasındaki 500 metrelik mesafeyi kat etti ve Kobra'nın tam ön camında patladı. Helikopter aniden bütün bedeni felç olmuş bir insan gibi yere doğru serbest düşüşe geçti ve büyük bir gürültüyle patladı. Serin havaya kahraman ruhlar karışmıştı. Komandoları taşıyan helikopter havada geniş bir kavis çizdi ve tepenin üzerine uzaklaşmaya çalıştı. Bunu yaparken de roketin geldiği yöne doğru gelişigüzel makineli tüfek ateşi yağdırıyordu. Komandoları taşıyan helikopter hemen diğer takımın bulunduğu tepenin arkasına doğru alçaldı. Fazla zamanları yoktu. Birazdan gelip hepsini yakalayacaktı. Türk askerlere adamlar Selçuk'a susmasını ve hızla koşmasını söylediler. Hemen bu ateş yumağından kurtulmalıydılar. Güneş doğduktan sonra işin rengi daha da değişecekti. Selçuk ve silahlı üç adam hızla tüneli geçti. Birisinin tünelin girişi bu bir tuzağı haline getirmişti. Selçuk adamlarının bu tuzağa düşmeyeceğini çok iyi biliyordu ama bu tuzak yüzünden kendi ellerinden kaçıracaklarını tahmin ediyordu. Kahretsin yakalandım diye düşündü. İstanbul 2005. Enşör gece yemek yedikleri lokantaya daha önce de geldiğini düşündü. Türkiye'deki CIA bağlantılarıyla sık sık bu deniz kenarındaki balık lokantasında buluşuyorlardı. İstanbul'a gelen kalburüstü zengin turistler balık lokantasına uğramadan geçmezdi. Ah, ha. Bakın kalamarı sosu olmadan yemek, insan eti yemeğe benziyor diye yüksek sesle konuştu Atıf Eralp. Atıf böyle kötü espriler yaparken daha kısık sesle konuş. Masanın kalitesini düşürüyorsun diye cevap verdi Michael. Ama ses sonu esprinin ciddi olduğunu anlatıyordu. Atıf ondan korkuyordu. Her ne kadar burası kendi çöplüğü olsa da bu adamın tek bir sözüyle bütün kariyeri mahvolabilirdi. CIA'den önemli miktarda para kazanıyordu ve bu paraları ne yazık ki Türkiye'de yiyemiyordu. Miami'de ev almıştı, bir gün orada yaşamayı hayal ediyordu. En büyük gençlik hayaliydi Amerika'da yaşamak ve bunu bir gün başaracağını umuyordu. Tamam Michael dedi, ancak yüzündeki gülümseme gitmişti. Atıf karşısındaki CIA yaşanının gergin olduğunu hissediyordu. Bu adam bir şeyler gizliyor benden diye düşündü. Atıf yazını bir an önce yazman gerekiyor. Bu operasyon hemen başlamalısı. Büyük Ortadoğu projesi daha hızlı ilerlemeli. Bu nedenle antidemokratik ülkelerin rejimlerini devirmek istiyoruz. Suriye ilk hedef olabilir. Ben de bunu isterim Michael. Zaten sizin çalışma nedeni Amerika'nın çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarını bir görmem. Seni pis para düşkünüz, atan hain diye geçirdi içinde Michael Enşor. Atıf'ın kırmızı suratına ve göbeğine baktığında iğreniyordu. Ne olursa olsun o bir vatan hainiydi. Bir vatan haini kendisi için çalışıyor olsa bile nefret etmesi için yeterli nedeni vardı. Ama bunu belli etmemeliydi. Evet, ancak çabuk olunmalı biliyorsun. Bizim amacımız Türkiye'yi bu bölgenin lideri yapmak. Evet, bilmez miyim? Amerikalılar bizim dostumuz. Buna yürekten inanıyorum. Yahu zaten NATO'da. Avrupa Birliği'nde de her zaman bizi destekliyorsunuz. Evet Atıf, bizi anlamana seviniyorum. Şu an Bilderberg olayını ne yaptın? Tamamdır, o konuyu komisyonla ilgili bilgi verebilirsin. Gerekli bağlantıları yaptım. Sen de katılabileceksin toplantılara. Ama bunu neden istediğini anlamış değilim doğrusu. İstiyorum çünkü bu sayede daha çok kişiyle tanışabilirim. Ulaşmak istediğim bazı Yahudi kuruluşları var. Oradan iyi iş çıkartacaktır. Çok hareketlisin Atıf. Senin bir zamanlar başka şeyleri savunurdun. Çok çabuk değişmişsin. Aslına bakılırsa senin gibi insanları pek sevmem. Saçmalama Michael. Her şey değişir. Ben buna inanırım. Bu nedenle eski görüşlerimi zamanı geldiğinde halen değiştirebilirim. Buraya başka bir şekilde geldiğim gün ilk bu adamın işini halledeceğim diye düşündü Michael. Ertesi sabah ilk işi elindeki haritada yer alan askeri birliklerin yerini işaretlemek için bir gezi yapmak oldu. İstanbul'daki birliklerin hepsinin yerini tam olarak belirleyip bu üslerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyordu. Bu arada insanlarla konuşup onların fikirlerini alıyor ve yazacağı dosyaya eklemek için farklı bilgiler toplamaya çalışıyordu. Dışarıdan bakıldığında gerçek anlamda bilimsel bir çalışma görüntüsü vermeliydi işine. Bu sayede büyük planı uygulayacakları toplumu iyi tanımış olurlardı. Gün boyunca İstanbul'u pek çok yerini gezdi. Üniversiteli gençlerin buluştuğu kafelerde oturdu. İnsanlarla konuştu. Enkör için iletişim kurmak kolaydı. Herkes onunla konuşmaktan memnun oluyor ve istediği her şeye cevap veriyordu. İşin fazlasıyla kolay olduğunu düşündü Michael. Bu kadar kolay işler için eğitilmemişti. Ve zaten bu arada çıkarması gereken bir işti sadece. Hem esas hizmet ettiği kuruluşa daha ödemesi gereken borçlar vardı. Otele döndüğünde çok yorgundu. Bütün gün dolaşmıştı İstanbul'a, konuşmuş, gezmiş ve yorulmuştu. Şimdi oturup raporunu yazmaya başlaması gerekiyordu. Bu iş ne kadar çabuk biterse o kadar iyiydi. Amerikan ordusunun psikolojik harp kuvvetleri gereken hazırlığı yapması için bu rapor çok büyük önem taşıyordu.